Hukuk Saati. Ankara'dan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Hukuk Saati programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Kadriye Şener, Ayhan Taşçı ve ben Osman Orkunkara yaklaşık 35 dakika süresince birlikte olacağız. Sorularınızı tabii ki yöneltebilirsiniz, sorabilirsiniz. Bugünkü konumuz kamulaştırma. Kamulaştırma hakkında konuşacağız. Konuğumuz avukat Sayın Atilla Doğan'la. Bizleri +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz bizlere. hukuksaati@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Hukuk Saati birlikteliğimiz başlıyor. Radyolarını yeni açan değerli dinleyicilerimiz için bir kez daha söyleyelim, tekrar edelim. Bugünkü konumuz kamulaştırma ve konuğumuz avukat Atilla Doğan. Efendim merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün kamulaştırma hakkında değerli dinleyenlerimizi, bizleri de bilgilendireceksiniz. İsterseniz öncelikle kamulaştırmayı tekrar bir hatırlayalım ya da en azından ben bilmiyorum, öğreneyim sizden. Buyurun, neler söyleyeceksiniz? Biraz bilgiyle başlayalım, ardından sorularımıza geçeceğiz.
İnşallah. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Dün yaşamış olduğumuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum dinleyicilerimizin de. Şimdi kamulaştırma neden önemli? Önce bundan kısaca bahsetmekte fayda görüyorum.
Tabii, buyurun.
John Locke'a ait olan bir söz vardır. Hayat, hürriyet, mülkiyet, bu hakların kutsallığı üzerine. Çağdaş Batı hukukunda da bu haklar aynı şekilde kutsal addedilir. Bizim de hukukumuzun çağdaş Batı hukukundan resepsiyonla, yani iktibas edilerek bina edildiği düşünülecek olursa, hayat, hürriyet, mülkiyet hakları kutsal haklardır.
Yani bu konuda mülkiyet hakkımıza olumsuz bir müdahale var.
Aynen.
Ve
evet,
bu hakkımızı korumak için yani bu bilgiye sahip olmamız gerekecek. Bunlardan biri de bu olumsuz müdahale kamulaştırma mı oluyor?
Evet, aynen tabir ettiğiniz gibi. Bu bahsettiğimiz hayat, hürriyet, mülkiyet haklarının kutsal addedilmesi nedeniyle çağdaş hukukta mülkiyet hakkına yapılacak kısıtlamalar da son derece sınırlıdır. Ve bunlar, mülkiyet hakkı anayasayla güvence altına alınmıştır. Bizim hukukumuzda, anayasada 46. maddede bu ifade bulur. Kamulaştırmanın nasıl yapılabileceği, hangi usullerde yapılabileceği anayasayla düzenlenmiştir. Anayasal bir haktır mülkiyet hakkı.
Hı hı.
Dolayısıyla ancak belirli hallerde mülkiyet hakkını kısıtlayabiliriz. Şimdi yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizi neden ilgilendiriyor? Oraya da değineceğiz. Ama kamulaştırma mevzuatımızın bu denli ayrıntılı düzenlenmesi, ayrı bir kanunla düzenlenmesi, anayasada ifade bulmasının da nedeni budur. Nitekim kamulaştırmayla ilgili yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle devletimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ciddi davalara maruz kalmış.
Evet.
Ve tazminatlar ödemek zorunda kalmış. Bu nedenle de kamulaştırma mevzuatımızda düzenlemeler yapılmak zorunda kalınmıştır. Bunlarla ilgili konuya kısa kısa ileride değineceğim ama
tabii,
isterseniz önce bir kamulaştırma nedir, bir tanımını yapalım.
Nasıl yapılıyor?
Usulü nedir? Şartlar nelerdir? Kısaca değinelim.
Evet.
Az önce ifade ettiğim gibi kamulaştırmayla ilgili anayasa 46. madde de bir düzenleme yapılmıştır. Bu maddede der ki, devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılıklarını peşin ödemek suretiyle özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde ittifak hakları kurmaya yetkilidir. Şimdi kamulaştırma bu maddeye göre şöyle tanımlanabilir. Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için gerekli özel kişilere taşınmaz malların ve kaynakların kanunla gösterilen esas ve usullere göre yetkili organlarca verilen karar uyarınca ve parası peşin ödenmek suretiyle zorla mülkiyetin alınmasıdır. Kim tarafından? Devlet tarafından. Adı üstünde kamu tarafından.
Evet.
Şimdi bu durumda birinci şart nedir? Kamu yararının bulunması. Mesela nedir kamu yararı? Bir baraj yapılacaktır. Bu barajdan işte o yörede bulunan, hatta ülkenin tamamı istifade edecektir. Bir kamu yararı vardır. İşte elektrik için bir HES santrali yapılacaktır. Çok büyük bir baraj yapılacaktır. Sulama barajı yapılacaktır.
Benim de toprağım var orada.
Sizin orada toprağınız var.
Burada satmak istemiyorum ama.
Evet. Özel menfaatiniz kamu menfaatinin altında kalıyor. Yani kamu menfaati sizin özel menfaatinizin de üzerinde oluyor. Evet. İşte bu kamu yararıdır.
Kanunlar gereği ben o toprağımı vermek durumunda kalıyorum.
Evet. Ama tabii burada sınırlamış. Demiş ki işte bedelini peşin ödeyeceksin. Gerçek değerini ödeyeceksin.
Gerçek değeri kim belirler?
Gerçek değerini tabii ki mahkeme vasıtasıyla belirleyeceğiz. Öncelikle şimdi burada kamulaştırmayı hangi kurumlar yapabilir? Belki bu soru karşımıza çıkıyor. Çünkü evet. Mesela bu HES kamulaştırmalarında özel şirketlere yetki devriyle kamulaştırmalar yapılabiliyor ama işte bunu sadece kamu kurumları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun verdiği yetkiye istinaden kamulaştırmayı EPDK yapıyor. Hı-hı. Özel şirketlere yetki devri yapıyor. İşlemleri onlar gerçekleştiriyor. Esas evet. itibariyle kamulaştırmayı sadece kamu kurumları yapabilir. Kimlerdir bunlar? İşte içinde bulunduğumuz kurum TRT yapabilir. Menfaat görürse. Yapabilir, YÖK yapabilir. Atatürk Kültür Dil Tarihi Yüksek Kurumu. Bunlar ayrı tüzel kişilikler olduğu için bunlardan bahsediyorum. İl özel idareler yapabilir. Belediyeler yapabilir. Üniversiteler yapabilir. Köy tüzel kişiliği dahi yapabilir. Ve diğer tüm kamu kurumları. Özel tüzel kişiliklerin kamulaştırma yapma imkanı yoktur.
Peki, yoktur. Kısaca bahsetmemiz gerekirse süreç nasıl işler? Evet. Hani şimdi, böyle bir olay oldu. Evet. Kamulaştırılacak evet. bizim mülkiyetimiz denildi. Ondan sonra süreç nasıl işliyor efendim?
Şimdi kamulaştırma için kamu yararı olması gerektiğinden bahsetmiştik. Bir kamu yararı kararı alınıyor bunun için. Kim tarafından? İşte diyelim ki belediyelerde belediye encümeni tarafından. Üniversitelerde üniversite yüksek kurulu tarafından. Bu yetkili kurullar tarafından alınan kamu yararı kararından sonra ilgili mercici onaylanıyor. Mesela il özel idaresinde il özel idare kurulu bu kararı alıyor ama vali tarafından onaylanması gerekiyor. Önce evet. karar alınıyor sonra onaylanıyor. Evet. Akabinde işte yasada gösterilen bir takım usuller var. Nedir bunlar? Bir plan yapılması gerekiyor. Şimdi kamulaştırma planı olacak. O kamulaştırma planına göre bir kamulaştırma işlemine girişiliyor. Yazışmalar yapılıyor. İşte tapuyla yazışmalar yapılıyor, belediyeyle yazışmalar yapılıyor, imar müdürlüğüyle, kadastroyla yazışmalar yapılıyor. Arkasından tapulara yazı yazılıyor, şerh veriliyor. Diyor, deniliyor ki işte ben şu şu şu parsellerde kamulaştırma kararı aldım. Bir plan doğrultusunda kamulaştırma yapacağım. Buralarda kamulaştırma yapılacağına dair şerh verilmesini istiyorum. Şerh ne anlama geliyor? Artık devir yapamıyor. Özel mülkiyet sahibi, malik, üçüncü şahıslara devir yapamıyor. Evet. Böylece ileride ihtilafların da önüne geçmiş oluyor. Veya ihtilaf varsa tapuya yazdığı yazıda bunu öğrenmiş oluyor kamu kurumu. Diyelim ki mülkiyeti ihtilaflıdır buranın. Bu takdirde bunu öğrenmiş oluyor. Davayı açarken ihtilaflı ise eğer ihtilafın taraflı olan tüm kişilere tebligat yapıyor. Evet. Bir dava açılması gerekiyor. O konuya biraz sonra değineceğiz. Daha sonra işte bu tapuya şerh verilmesinden sonra bir uzlaşma komisyonu ve kıymet takdir komisyonu kuruluyor. Kıymet takdir komisyonu kamu kurumu adına buranın kıymetini takdir etmek görevli. İşte yapılan yazışmalar sonucu işte diyelim ki burası arsa vasfında bir yer. Bu takdirde arsanın emsal satışları, emlak vergisi raiç değerleri bunlar öğreniliyor. Eğer tarla vasfındaysa niteliği nedir? İşte kuru tarım mı yapılıyor, sulu tarım mı yapılıyor? Kuru tarım yapılıyorsa ne yetiştiriliyor? Tarım yani, müdürlüklerinden soruluyor evet, bunlar.
Gerçekten peki yeri geldiği için soruyorum. Raiç bedel yani o gerçek bedelle yakın oluyor mu o belirlenen bedel?
Evet şimdi davalara neden sebebiyet verdiğini, neden önemli olduğunu burada işte çok güzel bir soru dile getireceğiz. Tabii kamu kurumları burada kamu menfaatini de gözeterek tam gerçek değerini vermiyorlar. Çünkü çoğu vatandaş işte kamuya mal olacak burası. Değeri çok da önemli değil diye düşünebiliyor. İhtilafı mahkemeye taşımıyor. Verilen bedele razı oluyor. Uzlaşma komisyonunda kabul ediyor verilen bedeli. Bir başka neden de işte geçen yıllarda uzun zamandır yargılamanın çok uzun sürmesi, yargılama sürecini ve bu sürede de hak sahiplerinin mağduriyet yaşaması nedeniyle diyor ki işte amiyane tahmin aman diyor yıllar sürecek bu davanın sonucunda alacağım parayı belki ben göremeyeceğim belki çocuklarım bile göremeyecek. Ben bu parayı alayım, razı olayım, geçeyim gideyim diye düşünen insanlar olabiliyor. Bu durumda da kamu ne yapıyor? Kıymet takdir komisyonları ve uzlaşma komisyonları değerinin altında rakam teklif ediyor. Bir de tabii pazarlık usulü olduğu için pazarlıkta da biraz altında değer teklif edilmesi normaldir. Malik de uzlaşma komisyonundaki kamuyu temsil eden kişiler karşı karşıya geldiği zaman belki orta bir yolda uzlaşacaklar. Her iki tarafı da tatmin edecek bir rakam ortaya çıkması için biraz değerin altında rakamlar teklif ediliyor.
Evet. Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü hani başlangıçta kanunda ne diyordu?
Gerçek değeri.
Gerçek değeri.
Evet. Yani... Ama işte pazarlık usulü de olunca orayla çelişiyor. Doğru bir tespit, doğru bir evet. Şey.
Ama, güzel ama olan ama, normal bu.
Ama usulde evet, böyle.
Usulde böyle. Böyle.
Evet. Tabii anlaşma olursa sorun yok. Anlaşma olursa maliki davet ediyor tapuya. Fera diyoruz biz buna. Yani kamuya terk ediyor rızasıyla. Bir nevi satış gibi malik ya da malikler hisseli yerse. Bedeli de adına bankaya bloke ediliyor. Ve artık kamulaştırma işlemi tamamlanmış oluyor. Ancak uzlaşmazsa bir uzlaşmazlık tutanağı imzalanıyor ya da hiç gitmiyor malik
evet.
Uzlaşma toplantısına. Bu takdirde bir uzlaşmazlık tutanağı tanzim ediliyor ve ondan sonra bir dava açılması gerekiyor. Şimdi burada işte bu devletimizi sıkıntıya sokan uygulamanın bu sıkıntı nedeniyle değişmesi konusuna değineceğiz. Eskiden 2942 sayılı kanunla düzenlenmişti kamulaştırma kanunu. 2942 sayılı kanundu.
Evet.
Bu kanun halen yürürlükte ancak eskiden bir başka usul izlenirken bahsetmiş olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yoğun şikayetler nedeniyle devletimiz çok ciddi tazminatlar ödemeye mahkum olduğu için mevzuatı tamamen değiştirdi, usulü değiştirdi. 4650 sayılı yasayla bu yasanın tarihi 24 Nisan 2001. Evvelden yine kıymet takdir komisyonları kuruluyordu. Kişiye tebligat yapılıyordu. Kişi bu parayı kabul etmezse malik davayı kendi açıyordu.
Şimdi
tam tersi oldu. Kanun koyucu bunu değiştirdi. Roller değişti, davayı kamu kurumu açıyor. Aslında bu çok güzel bir şey ve çok önemli bir düzenleme daha yapıldı. Ödeneği olmayan kamu kurumları artık kamulaştırmaya girişemiyor. Yaşadığımız sıkıntının temelinde bu vardı. Ödeneği olmayan kamu kurumları kamu yararı kararı alıyor, kıymet takdir komisyonu kuruyor, değerini takdir ediyor. Daha sonra tabii düşük değerler teklif edildiği için vatandaş dava açıyor. Dava sonucu bir rakama mahkum ediliyor kamu. İcraya başvuruyor ancak tahsil edemiyor. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, belki 10 yılı bulan sürelerde parayı alamıyordu.
Şimdi nasıl oldu efendim?
Şimdi
sizin ödeneğiniz var, ödeneğin, kamu kuruluşsunuz.
Aynen, ödeneğim var.
Benim de arazim var, kamulaştıracaksınız.
Evet, az önceki usulü izleyeceğim. Ondan sonra eğer uzlaşmazlık tutanağı imzalanırsa davayı kamu kurumu olarak ben açacağım.
Teklifi veren sizsiniz, kabul etmiyorum. Sonra siz dava açıyorsunuz.
Davayı ben açacağım, davayla ilgili tüm kamu kurumu olarak ben üstleneceğim giderleri.
Evet.
Siz sadece davalı sıfatıyla davayı takip edeceksiniz.
Davayı kaybedersem sizin giderleriniz
davanın,
ödüyor mu?
Davanın mahiyeti şu aslında. Davanın kaybı diye bir şey söz konusu değil.
Evet.
Tespit davası. Adı davamızın da eskiden bedel arttırım davasıydı.
Ha, burada zaten verip vermeme gibi bir şey söz konusu değil.
Değil.
Sadece
rakamı tespit ediyoruz.
Rakamı tespit evet. Etme. Tamam.
Eskiden bir eda davası yani bir icraî bir yönü vardı. Artık tespit davasına dönüştü.
Hı-hı.
Şimdi dava açılıyor. Bilirkişi incelemesi yapılıyor. Uzman bilirkişiler tarafından, bağımsız bilirkişiler, mahkemeler tarafından tayin ediliyor. İnşaat mühendisi, mülk bilirkişisi, kadastrocu, fen memuru dediğimiz kişiler tarafından önce mahalline gidiliyor. Hakimin başkanlığında bir heyetle, hakimin huzurunda tespiti yapılıyor taşınmazın. Ondan sonra taşınmazın değeri, vasıfları bunlar tespit ediliyor. Bir rapora bağlanıyor. O rapora göre de artık çıkan rakam eğer itirazlar sonuçlandıktan sonra velev ki bu rakam düşük geldi. Yani daha önce önerilen rakama yakın bir rakam geldi. Bu sefer davalı olarak malik de itiraz edebiliyor. Burada yanlışlıklar var.
Eyvah, davadan önce kamunun verdiği rakamın daha aşağısı çıkarsa o çok kötü.
Çok nadir olarak olabilir ama yani. uygulamada olmuyor. Onu söyleyeyim.
Ha.
Yani uygulamada olmuyor. Çok nadirdir. Mümkün mü? Mantıken mümkün ama uygulamada olmuyor. Az önce ifade ettiğim gibi genelde hep düşük rakam teklif ediliyor.
Evet.
Pazarlık usulü dedim ya olduğu için düşük rakam teklif ediliyor. Çok nadiren belki yanlış bir değerlendirme sonucu yüksek bir rakamda verilmiş olabilir ama zaten günümüzde insanlar hep ekonomik ve pratik düşündüğü için ve rayiç değeri de bildiği için ha benim taşınmazımın değerini zaten verdi deyip uzlaşıyor çoğunlukla eğer verilirse.
Peki az sonra biraz nefes alalım, birer yudum su içelim ama öncesinde şunu isterseniz bağlayalım. Ben nasıl itiraz edeceğim? Şimdi sizden, kamudan benim arazime bir fiyat geldi ve ben itiraz etmek evet. istiyorum. Yine size mi bu itirazı
şimdi
yapacağım?
İşte, şimdi burada zaten bir kere bedelle ilgili bir itiraz söz konusu olduğu zaman az önceki prosedürü izlemek durumundayız. En son bilirkişi raporuna göre mahkemede dava açılmış, kamulaştırmanın bedel tespit ve tescil davası açılmış ve bilirkişi raporu gelmişse artık orada yapacağımız bilirkişi raporuna itiraz etmektir. Zaten kıymet takdir komisyonunca uzlaşma komisyonunda önerilen rakama itiraz ediyorsanız kabul etmiyorsunuz, tutanak imzalanıyor ve davaya gidiliyor.
Ha, onu öyle yaptık, davaya tabii, gittik. Tabii. Davada bilirkişinin bize getirdiği rakama da itiraz etme
hakkımız eder, var tabii ki. Bu durumda kendiniz ya da vekiliniz marifetiyle davada mahkemeye itiraz ediyorsunuz. Gerek görürse mahkeme 2 hatta 3 tane keşif yapabiliyor. Burada Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamaları var. Eğer genellikle 2 keşifle bitiriliyor. Eğer burada rakamlar arasında çelişki çıkarsa üçüncü bir yola gidiliyor. 3 tane rapordan birbirini teyit edilen 2 rapor esas alınıyor. Fakat üçü de farklıysa bu sefer ortalama rapor esas alınır ve bitiriliyor. İşin uzanması açısından. Çünkü bu kamulaştırma ile ilgili davalar kamu düzenine ilişkindir. Kamu menfaati olduğu kadar az önce bahsettiğim gibi mülkiyet hakkının önemi nedeniyle insan hakkı sayılması anayasada da temeli olması nedeniyle çok kısa sürede sonuçlandırılması gerekiyor. Hatta kamulaştırma ile ilgili kanunda bununla ilgili süreler sınırlanmıştır.
Evet.
Bu şeyin önüne geçmek için mağduriyetin.
Dava sonuçlandı ve artık ödeme yapılacak. Ödeme nasıl yapılacak? Onu da birazdan yine alalım, dinleyelim sizden. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor. Saatimiz 14.21 değerli dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Hukuk Saati birlikteliğimiz Avukat Sayın Atilla Doğan'la sürüyor. Sohbetimiz kamulaştırma konulu. Kamulaştırma bedeli belirlendi. Bu bedeli de herhalde ödeme kanunda ne diyordu? Peşin diyordu değil mi efendim?
Evet,
peşin işte, oluyor mu yoksa hani...
Artık bedel tespiti ve tescil davalarının getirdiği bir kolaylık. Davada karar verilmeden evvel raporla değer tespit edildiği zaman mahkeme derhal bankaya bloke edilmesi için karar veriyor. Ara karar diyoruz biz buna hukukta. Yani henüz dava bitmeden rakamlar üzerinde artık tüm itiraz yolları tüketilmişse, her iki tarafında itirazlarını mahkeme değerlendirmişse, burada hakimin takdiri var tabii. Artık bir rakam ortaya çıkmış. Diyor ki kamulaştırmayı yapan ve davayı açan davacı kamu kurumuna, evet diyor, sana diyor ben burada her ne kadar kanunda 15 diyorsa da uygulamada 30 gün süre veriyorum. 30 günlük süre zarfında bu parayı diyelim ki Malik Ahmet Mehmetoğlu, Ahmet Mehmetoğlu adına açtıracağımız hesaba depo et. Depo kararı diyoruz biz buna, bloke ediyor. Ondan sonra mahkeme davayı bitiriyor. Böylece Malik mağdur olmuyor.
Evet.
Parası yatmış oluyor. Buna rağmen itiraz edebilir mi Malik? Edebilir. Yani bu, ben bundan memnun olmadım. Burada hata var. Yargıtay'a itiraz yoluna gidebilir. Ancak burada parası yatmış oluyor. Mahkemece tespit edilen değer.
Yargıtay'dan sanırım pek de Malik yararına karar çıkma ihtimali fazla görünmüyor gibi geldi
çok
bana.
Çok fahiş bir hata olmadıkça artık tabii bizim hukukumuzda Yargıtay'da bununla ilgili hukuk dairelerinde çok yetkin hakimler var. Bir kere temiz incelemesi için oraya gittiği zaman o taşınmazla benzer nitelikte, hatta bitişik taşınmazların davaları emsal olarak Yargıtay'da bulunuyor. Bu bulunduğu için oradaki raportör hakimler tarafından gerçekten ben mesleğim ve iştigal alanım gereği çok tanık oldum. kuruşu kuruşuna hesaplamalar yapabiliyorlar oradaki hakimler, raportör hakimler ve gerçekten son derece sağlıklı kararlar çıkabiliyor. Dolayısıyla orada Yargıtay tarafından yapılan incelemede fahiş bir hata olmadıkça genelde kararlar tasdik ediliyor. Evet. Bedel tespiti ve tescil davalarında.
Efendim, bazı kavramlar var benim pek algılayamadığım. Evet. Böyle aceledir, kısmidir, kamulaştırmanın sanki farklı farklı ya da değişik alt dalları vardır, varmış gibi. Bunlar nedir? Acele kamulaştırma, örneğin kısmi kamulaştırma nedir efendim bunlar?
Acele kamulaştırma, kamulaştırma kanunumuzun 27. maddesinde düzenlenmiş. Şimdi bazı haller var. Bunlar işte
çarçabuk olması gereken
olağanüstü, yani, olağanüstü evet. Durumlar. Diyelim ki afetle ilgili bir durum söz konusu, büyük bir deprem oldu. Yahut terör olayları son zamanlarda biliyorsunuz yaşanıyor bu. Terör nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Burada o kamulaştırma prosedürünü beklemek belki de ciddi bir toplumda şey yaratacak. İnfial yaratacak, mağduriyet yaratacak. Bu durumda devletin hemen müdahale etmesi gerekiyor. Bu bahsettiğimiz prosedürü kısaltıcı bir takım düzenlemeler getirilmiş kamulaştırma kanununda. Kanun koyucu tarafından taşınmazın değerini idare 7 gün içerisinde tespit ettirerek burada işte bahsettiğimiz o tebligat süreci, komisyon kurulması süreci, ondan sonra uzlaşmaya çağırması süreci. Biz bu süreçlerin hepsini atlıyoruz. Mahkemeye doğrudan müracaat ediyor idare. Diyor ki 7 gün içerisinde bunun değerini tespit et. Hemen bir bilirkişi heyeti teşkil ettiriliyor. Mahallinde taşınmazın başında keşif yapılıyor. Ondan sonra bu tespit edilen değer de hemen bankaya bloke ediliyor.
İtiraz hakkı şu bu
yok.
Yok.
Yok. Bu tespit niteliğinde zaten.
Evet. O mahkemenin süreci yani
daha sonra işte bahsettiğimiz bedel tespiti ve tescil davasını idare bu olağanüstü durumu ortadan kalktıktan sonra yapıyor.
Ha.
Diyelim ki 6 ay geçiyor. Bir yıl geçiyor.
Ya, acilen bizim buraya müdahale etmemiz ve bu olayları gerçekleştirmemiz lazım. Evet. Bu işi yapalım. Ondan sonra
bahsettiğimiz bedel tespiti ve tescil davası açılıyor. Olağanüstü durum ortadan kalktıktan sonra, artık o şartlar ortadan kalktıktan sonra ve bedel tespiti tescil davasında yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılıyor. Hı. Çünkü o işte acele kamulaştırma kararı alındıktan sonra yapılan bilirkişi incelemesiyle daha sonra yapılan dönemde belki bir yanlışlık olabilir, bir fark doğmuş
Aceleye
olabilir.
Aceleye getirilmiş olabilir.
Tabii. Yani işin yeniden yapılıyor. Bir fark doğması durumunda da o fark maliki ödeniyor.
30 gün içerisinde yine.
Tabii maliki ödeniyor. Depo ediliyor ve ödeniyor. Bu süreç sonuçlandırılıyor. Kısmi kamulaştırma ise daha farklıdır. Burada da idare gerek gördüğü takdirde taşınmazın sadece bir kısmını kamulaştırabiliyor. Misal taşınmazın bir kısmına trafo yapılıyor.
Evet.
Ama diğer kısmına ihtiyacı yok.
O da yüzdelik dilimlere göre mi? Yani
yok. Burada yine taşınmazın
%10'u mu diyorlar?
Yani o ihtiyaca göre. Hı hı. Diyelim ki taşınmaz 10.000 metrekare, 1.000 metrekarelik alana bir indirme merkezi diyorlar ya, trafo, güç indirme merkezi.
O yüzdelik dilimi de niye söyledim? O kadar rayiç bedeninde yüzdelik o orada, dilim çarpımıyla.
Orada metrekare üzerinden rayiç değerle çarpılıyor.
Metrekare üzerinden.
Metrekare üzerinden ha. Ve değeri tespit edilmiş oluyor. Orada normal kamulaştırmadan farklı olarak ifraz dediğimiz bir uygulama yapılması gerekiyor. Yani bölünüyor taşınmaz. Ayrı bir parsel numarası alıyor ve idare adına tescil ediliyor. Kalan kısımda diyelim ki 9000 metrekarede malik adına bölünüp eski parsel numarasıyla yine tescili sağlanmış oluyor. Bu da
istediği yerden alabiliyor mu metrekareyi?
İhtiyaç, az önce bahsettik ya, kamu yararı kararı. Yani ihtiyaç da sınırlıdır burada. Yani ihtiyacın ötesinde bir şey olmaz. Fakat bazı durumlarda kalan kısmından istifade etme imkanı yoksa bu durumda tamamının da kamulaştırılmasına karar verilebiliyor. Örneğin otoyol kamulaştırmalarında işte vatandaşın tarlasından çevre yolu ya da otoyol geçiyor. 10.000 metrekarelik taşınmazın 9.990 metrekaresi bilfiil yolun altında kalıyor. Bu takdirde kalan 10 metrekareden bir fayda sağlayamayacağı için malik.
Vatandaş.
Tabii. Bunun üzerine tamamı için kamulaştırma kararı veriliyor ve tamamında bedeli ödeniyor.
Evet. Bu arada değerli dinleyenler, yavaş yavaş programımızın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son 10 dakikamızı diyelim. Sizler konuyla ilgili soru yöneltebilirsiniz avukatımız Sayın Atilla Doğan'a. Artı 90-312 Ankara'nın alan kodu 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Kamulaştırma konulu sohbetimize biz devam edeceğiz. Ama Almanya'dan bir dinleyicimiz aramışlar bizi. Şu anda telefon hattında kamulaştırma harici mi bir sorumuz var? Peki, avukatımızı yakalamışken bir avukat sorusu soracağım diyor dinleyicimiz, kamulaştırma harici. Peki, hemen dinleyicimizi aldık stüdyomuzda, telefonumuzda. Alo, merhaba, hoş geldiniz programımıza. Buyurun efendim, sorunuzu alalım kendinizi tanıttıktan sonra.
İyi yayınlar diliyorum sizlere.
Sağ olun, buyurun.
Ben İstanbul'da oturuyorum. Eskiden çalışmış olduğum tır firmamdan çıkışta tazminat hakkı talep ettim, vermediler. Sonra mahkemeye verdim. Mahkemede bana 40 bin lira gibi bir şey çıktı. Fakat onlarda boş bir senetim vardı. İş için vermiş olduğum senet. Ama not düşmedim tabii ki de. Ben iş hala şey yapmaz diye verdim öyle. O seneti üçüncü bir şansa verdiler. Ve bana evime haciz yolladılar. 40 bin lira olarak doldurdular. 55 bin lira olarak bana haciz geldi. Ve bununla alakalı şu an halen devam ediyor dava ve 1,5 yıldır da maaşımın, şu anki çalışmış olduğum firmadaki maaşımın 1/4'üne el konuluyor.
Evet.
Ve hiçbir şey yapamıyorum.
Nasıl yardımcı olursunuz? Ne yapmam lazım bana diyorsunuz, değil mi?
Evet. Ve bu seneti verirken acaba arkasını o firma sahibi ciro ediyor mu? Veya o adam karşımdaki üçüncü şahıs, mahkemeye de çıkamıyoruz. Senetin üzerinde bir şey varmış, onlar da parayı alamıyormuş. Yani tutmuş olduğum avukatımın söylemine göre. Ama tabii biraz iç acısı bir durum var galiba.
Peki. Teşekkür ediyoruz. Sorunuzu aldık. Lütfen telefonumuzu kapatalım. Yayından, radyodan bizleri dinlerseniz avukatımız size yardımcı olmaya çalışacak.
Evet, değerli dinleyicimizin sorunu bugünkü konumuzun haricinde ama kısaca bu konuda bir bilgi vermekte fayda var. Söz konusu senedin zaman zaman işverenler tarafından, işçilerden güvence amacıyla alındığını biliyoruz. Bu da nedir? İşte bir takım kıymetli iş aletlerinin teslim edilmesi durumunda, bir zarar ortaya çıkması durumunda, işçinin de işte burada çok uzun süre çalışması yoksa bir tazminat veya ücret alacağı da olmayacağından güvence adı altında bu tür senetler alınabiliyor. Tabi burada bu senedi veren kişilerin senedi verirken özellikle senedin bir teminat senedi olduğunu üzerine not düşmelerinde fayda var. Ve tabi burada teslim edilen aletlerin değeri de göz önüne alınarak bir takım sınırlamalar, en azından ücretiyle ilgili bir sınırlama koymasında fayda var. Tahmin ediyorum bir meslektaşım olaya müdahil olmuş ve gerekli hukuki yardımı sağlamış. Yapılması gereken de yapmıştır tahminime göre. Ancak yapılması gereken senedin iptali ve menfi tespit davası dediğimiz borçlu olunmadığının tespiti davasıdır. Bu yol izlendiği takdirde ve bu senedin de sonradan doldurulduğu, tanzim edildiğinin ispat edilmesi durumunda muhtemelen bu borçtan kurtulacaktır dinleyicimiz. Bununla ilgili bu tür şeylerde, davalarda mahkemeler şöyle bir uygulamaya gidiyorlar. İmzanın ve sonradan yazılan bir takım bilgileri, nedir bunların, vade tarihi, rakam gibi sonradan atıldığının tespiti, adli tıpta yapılacak olan imza incelemesiyle mümkün olduğunu biliyorum. Muhtemelen böyle bir yola gideceklerdir, senedi göndereceklerdir ve sonradan doldurulduğunu tespit edebileceklerdir. Adli tıptaki grafilog zannederim uzmanlar, grafiloji uzmanları, belki yanlış tabir edebiliyorum, bunu daha sonra düzeltiriz inşallah. Sonuç itibariyle burada yapılması gereken hukuki yardımı aldığı meslektaşım tarafından yapıldığını düşünüyorum. İzlenmesi gereken yol senedin iptali ve menfi tespit davasıdır. Dinleyicimize bu konuda vekille görüşmesini tavsiye ediyorum.
Evet. Biz tekrar konumuza dönelim.
Evet.
Konumuz kamulaştırmaydı.
Az önce acele kamulaştırma ve kısmi kamulaştırmadan bahsettik. Bir de son zamanlarda çok karşılaştığımız uygulamada bir yoldan bahsedeceğiz. Bu kamulaştırma kanununda aslında düzenlenmemiş bir durum. Ancak fiili uygulama nedeniyle çok karşılaşıyoruz. Son zamanlarda basında da belki görmüşsünüzdür. İşte Bağdat Caddesi'nde kamulaştırmasız el atma davası nedeniyle yolları ve kaldırımları belediyeler kazıyarak maliklere iade ettiler gibi bir takım böyle sansasyonel şeyler, haberler çıkabiliyor. Şimdi az önce bahsettiğimiz prosedür uygulanması gereken prosedürdür. Ama bazen idareler hiç bu yola başvurmadan vatandaşın arazisine, arsasına kamulaştırmasız el koyabiliyor. Bir nevi işgal gibi. Fiilen el koyuyor, yıllarca kullanıyor bunu ve hiçbir kamulaştırma işlemi de yapmıyor. İşte bununla ilgili 1956 yılında Yargıtayımız bir karar vermiş ve kamulaştırmasız el atma davası açılabilir demiş. Kamulaştırmasız el atma davası nedir? Böyle bir kamulaştırma kararı olmaksızın kamu tarafından fiilen el konulan taşınmazlarla ilgili tazminat talebinde bulunabilmektir.
Evet.
Burada nasıl bir yol izleyebilirdi Malik bu karara göre? Ya meni müdahale davası. Belki yine basında rastlamışsınızdır. Malikler otobanın bir kısmını tel örgüyle çeviriyor. Burası benim tapulu arazim diyor. Buradan yol geçirmişler. Artık müsaade etmiyor. Yine Ankara'da Yeni Mahalle'de yanılmıyorsam ismi Suadiye Caddesi. Caddeyi bir malik kapatmıştı. Uzun süre bu ihtilaf sürdü. Burası benim tapulu arazimdir dedi. Teli çekti. Caddeyi kullanamadı bir süre vatandaş. Nedeni ne? İşte bahsettiğimiz prosedürü izlemediği için kamu kurumu, bu belediye olabilir, karayolları olabilir. Vatandaş da mağdur oldu. Malik de mağdur oldu. Çünkü o taşınmazından tasarruf edemedi. Tarlaysa ekemedi.
Evet.
Arsaysa değerlendiremedi, bina yapamadı. Bunun önüne geçmek için işte mülkiyetini kamuya bırakarak bedelini tazminat davasıyla alma hakkı getirildi vatandaşa. Daha sonra bununla ilgili 5999 sayılı torba yasayla bir düzenleme yapıldı ve bu kamulaştırma kanununa bir nevi ilave oldu torba yasayla. Artık hak sahipleri bir tazminat davası açarak bu gibi durumlarda bedelini alıp taşınmazın mülkiyetini de kamuya terk edebiliyor. Tescil kararı da birlikte veriliyor.
Kamulaştırmasız
el atma durumları. Tazminat davası mahiyetindedir bu.
Evet.
Tabii burada dinleyicilerimizin pratik olarak kamulaştırma mevzuatından haberdar olmalarının kendilerine ne faydası var sorusunu belki cevaplamak gerekir. Uzun yıllar yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz var. Bunlarla biz de zaman zaman işimiz gereği temas halinde oluyoruz. Adresleri güncel olmuyor. Güncel olmadığı için bu bahsettiğimiz prosedürden hiç haberdar olmayabiliyorlar.
Hı hı.
Tebligat yapılıyor. Ancak eski adresine gidiyor.
Ne öneriyoruz? Adreslerin
bir kere tapudaki adreslerin güncellenmesi,
evet.
Vergilerinin takip edilmesi, emlak vergisiyle ilgili orada da bir takım adresler biliyorsunuz tutuluyor. Kişilerin emlak vergisiyle ilgili sicil numaraları var.
Hı hı.
Çünkü mahkeme tebligatı yapamadığı zaman buralardan adres araştırmasına gidiyor.
Evet.
Yine taşınmazlarının takipçisi olmaları, gerek kendileri gerek gelemiyorlarsa vekilleri vasıtasıyla takipçisi olmaları, onların menfaatlerinin haleldar olmaması açısından çok önemli.
Burada yoklarsa zaten bir vekil tayin etseler iyi olur değil mi?
Tabii ki tavsiyem, çünkü özellikle kentlerde taşınmazlar hızlı kentleşme nedeniyle çok değer kazanıyor. Çok spekülatif artışlar olabiliyor.
Hı hı.
Ve bedel tespiti ve tescil davası açıldığında ilanen tebligat da yapılmışsa usulüne uygun, bu takdirde geriye dönüp de o bedeli alma imkanları olmayabiliyor. Aradan 10 yıl geçtikten sonra para bankaya bloke ediliyor. O hesaplarda hareket olmazsa hazineye onlar devrediliyor. Ne bedelini alabiliyor bu durumda malik, ne taşınmazı geri alabiliyor.
Efendim, programımızın sonuna geldik ama çok kısa yanıtlarsanız sevinirim. Uç bir soru soracağım, akla gelir belki diye.
Evet.
Çok güzel bir arazimiz var. Su kenarı harika, ağaçlar falan. Ve kamulaştırıldı. Fakat ben o araziyi çok seviyorum, geri almak istiyorum. Alabilir miyim?
Evet, şimdi o soruyu atladık aslında. Bunu çok yerinde sordunuz. Bazı durumlarda bu kamu yararı kararına rağmen idari yargıya başvurup da bunun iptalini isteme hakkınız var. Ve kamu yararı olmadığını ispat ederseniz açacağınız davada, işte burada malike bu hak tanınmış. İdari yargıda idari işlemin iptali davası açabilirsiniz.
Peki süre var mı? Hani kamulaştırıldı.
Tabii 30 gün içerisinde.
30 gün içerisinde.
Haberdar olduktan sonra, muttali olduktan sonra, tebligatı aldıktan sonra 30 gün içerisinde idare yargıya, idare mahkemesine...
Ha, aradan 2 sene geçti ya ben hayır dayanamıyorum artık falan deyip böyle bir dava
süre,
yok.
Hak düşürücü süredir o 30 günlük süre. O süreyi geçirdikten sonra eğer öğrendiyseniz 30 gün içerisinde davayı açmanız gerekiyor. Aksi halde hakkınız düşüyor.
Bir hak isteyemiyorsunuz. Evet, talep edemiyorsunuz. Doğrudur.
Ancak zaman zaman bu gibi davalarda da vatandaşların başarılı olduğunu görebiliyoruz.
Var mı öyle sonuçlar?
Tabii var, örnekleri de var. Bazen kamu yararı olmadığını tespit edebiliyor. Ya da dava süreci içerisinde kamu yararı ortadan kalkıyor. Bunu da ispatlayabiliyor malik. Bu durumda taşınmazını geri alabiliyor.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tekrar önümüzdeki programlarda birlikte olmak ümidiyle diyelim. Avukatımız Sayın Atilla Doğan'dı. Bizleri bilgilendiren değerli dinleyenler, hukuk saatinin sonuna geldik. Önümüzdeki program tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hukuk Saati.